Meşruiyeti tespit yolları. Soru: Allah yolunda yapılan hizmetlerin meşru bir çizgide sürdürülmesi adına dikkat edilmesi gereken esaslar nelerdir? Cevap: Öncelikle bir mümin, ibadeti taatlerini dinin emir ve tavsiyelerine göre yerine getirdiği gibi, insanlarla kuracağı ilişkileri veya irşat ve tebliğ adına ortaya koyacağı tavır ve davranışları da şer'i delillere bağlı götürmeye çalışmalıdır. Onun bu konudaki hassasiyeti ve araştırma azmi bile ona sevap kazandıracaktır. Çünkü Risale-i Nur'da da ifade edildiği üzere, bir insanın günlük muamelelerinde dinin esaslarına uymaya çalışması, onun yapa geldiği sıradan işlerini bile ibadete çevirir. Bu konuda başvurulacak öncelikli kaynak ise, başta Kur'an ve sünnet, sonra da bunlara istinad eden icma, kıyas, istihsan, maslahat ve örf gibi diğer şer'i delillerdir. Asr-ı Saadet'ten günümüze kadar fukahâ-i izam, karşılaştıkları problemleri bu delillere müracaat etmek suretiyle çözmüş ve hukuki boşlukları bunlarla doldurmuşlardır. Günümüzde de Kur'an ve sünnetten hüküm çıkarmaya ehil olan kişiler, yine aynı kaynakları kullanarak hayatın dine göre yaşanması adına çözümler üretebilirler. Fakat herhangi bir konuda hemen içtihada gitmek yerine, öncelikle karşılaşılan problemlerin çözümünün selefi salihinin safiyane içtihatları içerisinde aranması daha doğrudur. Zira onlar içtihat ve istinbatlarıyla, özellikle kendi dönemleri itibariyle doldurulması gerekli olan bütün boşlukları doldurmuşlar ve hukuki hiçbir boşluk bırakmamışlardır. Onların bu içtihatları bizim için de istifade edilmesi gereken önemli bir kaynaktır. Eğer aranılan meselenin çözümü burada bulunamazsa, işte o zaman yukarıda bahsedilen hüküm çıkarma metotlarına müracaat etmek suretiyle ehil olan zatlar tarafından yeni içtihatlar yapılabilir. Karşılaşılan meselelerin veya düşünülen projelerin dini bir asla dayanması ve onun asıl kaynaklarla uyumunun aranması öncelikli olsa da, bu mümkün olmadığında en azından bunların dine aykırı olmamasına dikkat edilir. Zira malum olduğu üzere, dinde emredilmeyen ve yasaklanmayan fiiller mübah alanı oluşturur. Bu alanda oldukça geniştir. Yer yer Kur'an ve sünnette bir kısım fiillerin mübah olduğundan bahsedilmiş olsa da, hakkında herhangi bir nas bulunmayan fiiller de mübah alana girer. Zira eşyada mübahlığın asıl olması önemli bir fıkıh kaidesidir. Yani bir şeyin emredildiğine ya da yasaklandığına dair dinde herhangi bir hüküm yoksa, bu kaideye göre onun mübah olduğu anlaşılır. Bu açıdan bir mümin bu alanda rahat hareket edebilir ve istediği gibi tasarrufta bulunabilir. Siyer felsefesi. Usulü fıkıh kitaplarında hüküm istinbatında bulunabilmek için başvurulması gereken metotlar üzerinde hassasiyetle durulmuştur. Çözümü aranan meseleyle ilgili olarak ilk bakılması gerekli olan kaynaklar şüphesiz bunlar olacaktır. Fakat bunların yanında siyer felsefesi de ihmal edilmemelidir. O, kitap ve sünnette açık bir hüküm bulamadığımız durumlarda karşılaştığımız problemin çözümü adına bize yardımcı olacağı gibi, bu temel kaynakların doğru anlaşılmasına da ışık tutacaktır. Gerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, gerekse sahabe-i kiramın kendi dönemlerinde meydana gelen hadiseler karşısındaki duruşları, tavır ve davranışları, takrirleri ve hatta sükutları bile bizim için önemli birer referanstır. Dolayısıyla asli ve fer'i delillerin yanında siyerde bırakılan açık uçlar da çok iyi değerlendirilmelidir. Bugün herkese karşı alaka duyan ve sinesini açan hizmet gönüllüleri, farklı kültür, farklı din mensuplarıyla diyaloğa girmekte ve onlarla sosyal münasebetler geliştirmektedirler. Bunları değerlendirenler genellikle meseleyi götürüp Mevlana, Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre gibi zatlara bağlıyor, bu gönül genişliğini o büyük zatla aynı meşrebi paylaşma, onlara benzeme ve ittiba olarak değerlendiriyorlar. Halbuki o zatlar bu konuda ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çırağı olabilirler. Bugüne kadar en büyük mürşitler bile ona ittiba etmiş ve her meseleyi onun bu konudaki beyan, davranış ve takrirlerine bağlamayı marifet saymışlardır. Bu açıdan bizim için de asıl önemli olan, bütün faaliyetlerimizde olduğu gibi burada da Allah Resulü'nün tavır ve davranışlarıyla uygunluk aramaktır. Mesela farklı din ve kültür mensuplarıyla diyalog kurma açısından onun hayatına baktığımızda çok sayıda örnekle karşılaşırız. Dolayısıyla günümüzdeki bu tür faaliyetleri siyer-i seniyye ile irtibatlandırmak mümkündür. Aynı şekilde günümüzdeki iman ve Kur'an hizmetlerinde ortaya konan pek çok tutum ve stratejinin siyer felsefesine bağlı cereyan ettirilmeye çalışıldığını, her konuda olduğu gibi bu konuda da muktedâ bihimizin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sireti, sünneti olduğunu, en azından aklımız ve gücümüz yettiğince bu gayeyi hayale ulaşma azmi içinde bulunduğumuzu söyleyebiliriz. Mesela bir taraftan kendimize ait değerleri muhtaç sinelere duyurma adına fevkalade bir azim ve gayret ortaya koyma, fakat bunu yaparken asla usul ve üslup hatasına düşmeme, düşüp manevra alanını daraltmama, başkalarında endişe uyarmama adına olabildiğine şeffaf ve açık olma, ortaya konulan mükemmel temsille herkesin güvenini kazanma ve bu güven kredisini verimli bir şekilde değerlendirmeye çalışma gibi davranışları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hareket tarzıyla irtibatlandırmak mümkündür. Siyer felsefesi üzerinde bugüne kadar çok az durulmuştur. Mesela medreselerde ne eskiden ne de yakın zamanlarda siyer felsefesinin ders olarak okutulduğunu duymadım. O, bugüne kadar tedrisat sistemi içine alınmamış, müfredat programlarına dahil edilmemiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayat-ı seniyyelerinde meydana gelen olaylarla ilgili önemli eserler telif edilmiş olsa da, bu olayları arka planlarıyla ve temel felsefeleriyle birlikte değerlendirme, genel itibariyle ihmal edilmiş bir iştir. Oysa ki siyer, hem dinin anlaşılması hem de müminlerin istikamet üzere dinlerini yaşayabilmeleri adına doğru okunması ve doğru anlaşılması gereken çok önemli bir dinamiktir. Arap dilini ve dini ilimleri iyi bilmek, Kur'an'ın doğru anlaşılması adına çok önemli olsa da, bu konuda sahabe-i kiramın anlayışına müracaat edilmediği takdirde bir kısım yanlışlara düşülebilir. Çünkü hem Kur'an'ı hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi murad-ı ilahiye uygun olarak en iyi ve en doğru anlayanlar onlardır. Bu açıdan tedvin döneminde Kur'an'ın hüküm ve maksatları ortaya konulurken, dil alimlerinden önce sahabe-i kiramın anlayışına müracaat edilmeli ve bunlar işin kaynağında aranmalıydı. Aranmalıydı derken, bu konudaki teessüfümü de ifade etmiş oluyorum. Genel bir prensip olarak selefi salihine saygıda kusur etmemeye çalışsam da, tedvin döneminde yaşamış bazı alimlere karşı böyle bir serzenişte bulunmadan da geçemeyeceğim. Örf ve maslahatlar. Bütün bunların yanında zamanın getirdiği yenilikler de göz ardı edilmemelidir. Biz ne sahabe, ne tabi'in, ne de tebe-i tabi'in döneminde yaşıyoruz. Yaşadığımız dönemin kendine mahsus bir kısım şartları var. Biz kendi zamanımızın çocuklarıyız. Bu açıdan yol ve yönümüzü tayin ederken mutlaka konjonktürü göz önünde bulundurmalıyız. Zamanın bizden istediklerini çok iyi anlamalı, yorum gerektiren şeyleri ona göre yorumlamalıyız. Esasen belli şartlar dahilinde örf ve maslahatın fakihler tarafından hüküm çıkarmada önemli birer kaynak olarak kullanılması da bu kaziyeyi destekler. Asr-ı Saadet'ten günümüze kadar fakihler, onlar vasıtasıyla birçok probleme çözüm üretmiş ve birçok hukuki boşluğu onlarla doldurmuşlardır. İslam, girdiği toplumlarda cari olan örf, adet ve teamüllere toptan karşı çıkmamıştır. Fakihler, dinin muhkem hükümlerinin filtresinden geçirdikten sonra bunlara vize vermişler, geçemeyenleri ise dışarıda bırakmışlardır. Bu sebeple, irşat ekseninde hareket eden insanlar, yapacakları faaliyetlerde ve atacakları adımlarda yukarıda bahsedilen temel kaynaklara ve bunlardan çıkarılan hükümlere bağlı kalmanın yanında mutlaka kendi dönemlerindeki örf ve adetleri de hesaba katmalı ve neyin maslahat olup olmadığını çok iyi tayin etmelidirler. Farklı bir tabirle onların alacakları kararlar hem Cenab-ı Hakk'ın maksatlarına hem de toplum maslahatlarına uygun olmalıdır. Umumi belva. Hususiyle yapılacak faaliyetler toplum maslahatlarını gerçekleştirmenin yanında bir de insanların gönüllerini Allah'la buluşturma veya sahip olduğunuz değerleri başkalarına da anlatabilme adına uygun ortamlar hazırlama gibi dinin maslahatlarını da gerçekleştiriyorsa, işte orada mutlaka üzerimize düşeni yerine getirmeli ve ne yapıp edip bunu gerçekleştirmeliyiz. Hatta gerekirse böyle yüce bir gayenin tahakkuk etmesi adına şahsi hayatımızla ilgili bazı tavizler vermeyi bile göze alabilmeliyiz. Bazıları içinde yaşadığımız zamanın şartlarını hesaba katmadığı için böyle bir yaklaşımı tenkit edebilir. Halbuki irşat faaliyetlerinde bulunma gibi dinin yüce hedeflerini gerçekleştirmeye çalışma bir yana, günümüz Müslümanları günlük hayatlarında bile pek çok konuda taviz vermekten, bir kısım günahlara bulaşmaktan kendilerini kurtaramamaktadır. Mesela Kur'an-ı Kerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben, قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ Müminlere gözlerini haramdan sakınmalarını ve iffetlerini korumalarını söyle buyurmaktadır. Oysa ki günümüzde bu ayetin emrine sıkı sıkıya bağlı kalmak isteyen bir Müslümanın evinden dışarıya çıkmaması ve çarşıya gitmemesi gerekir. Hatta namaz kılma gibi çok önemli bir ibadeti eda etmek için camiye gidilirken bile haram irtikab etme ihtimali vardır. Şunu kabul etmek gerekir ki siz herkesin edebiyle oturup kalktığı, düşüncelere saygı duyulduğu, kimsenin hissiyatının rencide edilmediği asr-ı saadet döneminde yaşamıyorsunuz. Dolayısıyla dini hassasiyetinize muhalif olan ve hoşunuza gitmeyen bazı durumları umumi belva diyerek göze almazsanız, kimseye kendinizi ifade etme fırsatı bulamaz ve hareket alanınızı daraltmış olursunuz. Siz kendiniz bu konularda olabildiğini hassas hareket etseniz bile, furuata ait bazı meselelerde kusur yaptığına şahit olduğunuz insanlara sanki büyük günah işliyorlar veya dinden çıkıyorlar gibi muamele etmemeli ve ağır ithamlarda bulunmamalısınız. Eğer bunu yaparsanız dinin birçok emrinin ihmaline sebebiyet vermiş olursunuz. Biraz daha açacak olursak, günümüzde hizmet gönüllüleri geçmişten süzülüp gelen ve tabiatlarına mal olan insani ve ahlaki değerleri muhtaç sinelere duyurabilme ve geçmişten tevarüs edilen kin ve nefretleri toprağa gömmek suretiyle gelecek nesillere sevgi ve hoşgörü atmosferinin hakim olduğu güzel bir dünya bırakabilme istikametinde dünyanın dört bir yanına açılıyorlar. Gittikleri ülkelerde çok farklı örf ve adetlerle karşılaşıyorlar. Her ülkenin kendine göre farklı kültür ortamları var. Hayatlar, insanlar, alışkanlıklar vesaire farklı farklı. İşte bu farklılıklar içinde bir insanın dinin bütün furuatını milimi milimine yaşayabilmesi çok zordur. Müslüman ülkelerde bile günahla karşı karşıya kalmadan öğretmenlik veya üniversite hocalığı gibi bir vazifeyi yerine getirmenin çok zor olduğu bir dünyada yaşadığımızı unutmamalıyız. Eğer siz ruhunuzun ilhamlarını başkalarının sinelerine boşaltabilme, onları kültür mirasınızla tanıştırma ve aynı zamanda onların da sahip oldukları güzellikleri alma adına değişik anlayıştaki insanlarla oturup kalkıyorsanız, çamurlu yolları aşmaya, sarp yokuşları tırmanmaya ve yıkılmış köprülerden geçmeye hazırlıklı olmalısınız. Çünkü bunları göze almadan gayeyi hayalinizi gerçekleştirebilmeniz mümkün değildir. Aman ne gözümüz, ne kulağımız, ne ağzımız, ne de ellerimiz hiçbir günaha bulaşmasın. Adabına varıncaya kadar dinin bütün emirlerini hassasiyetle yerine getirelim düşüncesi haddi zatında çok güzeldir ve müminin duyarlılığını gösterir. Ama biz günümüz şartları içerisinde her meselemizi sadece buna bağladığımızda bu bir yönüyle yaşadığımız topluma karışmama, bir köşeye çekilip insanlardan uzak durmayı gerektireceğinden içtimai hayat içerisinde yapılması gereken pek çok vazifeyi ihmal etmiş oluruz. Belki de bir dönemde bazıları bu türlü şeylere takıldıklarından ötürü meydanı başkalarına bıraktılar ve kapanması çok zor boşluklar meydana getirdiler. Halbuki Müslümanlar hayatın ve toplumun içinde olmadıkları sürece yaşadıkları hayat da kendilerine göre olmaz. Hayatın kendi değerlerinize göre şekillenmesini istiyorsanız onun içinde bulunmanız gerekir. İşte bütün bu yollardan geçmek zorunda kalan Müslümanlar, bir taraftan yaygın hale gelen bir kısım imtihan unsurlarına katlanmaya, diğer yandan da fıkıh usulündeki ifadesiyle ehvenüş şerreyni, iki şerden hafif olanı bulmaya çalışmalıdırlar. Yani hangi hareket tarzı dinin kurallarına daha muvafık veya başka bir deyişle daha az muhalifse onu tercih etmeli ve mefkureleri adına yapmaları gerekli olan hizmetleri yapmalıdırlar. Esasında İslam'ın ortaya koymuş olduğu hükümlerle gerçekleştirmeyi hedeflediği maksatlar açısından meseleye bakacak olursak, böyle bir hareket tarzının dinin ruhuna uygun olduğu görülecektir. Zira bu bir meselenin getirisiyle götürüsünü, kazandırdıklarıyla kaybettirdiklerini iyi hesap edip ona göre hareket etmenin bir neticesidir. Özellikle Malikilerin müstakil bir delil olarak kabul ettiği maslahat-ı mürsele prensibi de bu temele dayanmaktadır. Aynı zamanda bu, Kur'an'ın nüzulünün ve İslami emir ve yasakların teşriğinin 23 senede tamamlanmasının ifade etmiş olduğu espriye de uygundur. Dinin hükümleri tamamlandıktan ve istikrar kazandıktan sonra, haşa hiç kimsenin bunları değiştirme yetkisi yoktur. Medine dönemi ahkamını göz ardı ederek kalkıp yeniden Mekki hükümlere göre amel edemeyiz. Dinin esasları ve muhkem hükümleri sabit olduktan sonra yeniden başa dönemeyiz. Fakat bunun yanında namaz ve zekatın alıştıra alıştıra ve yavaş yavaş emredilmesi veya faiz ve içkinin 4 fasılda yasaklanması gibi dini ahkamın iniş keyfiyetinde önemli bir hikmeti teşriği bulunduğunu da göz ardı edemeyiz. Fakat bütün bunların yanında şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim. Evet, içinde yaşadığımız devrin ve şartların zorlamasıyla zaman zaman paçalarımıza çamur sıçrayabilir. Yaygınlığı dolayısıyla kaçınılması mümkün olmayan, füruata ait bir kısım mahzurlu şeylere maruz kalabiliriz. Bunları bir nevi belvai âm olarak görür ve çok önemli gördüğümüz vazifeleri fevt etmeme adına peygamber yolunda yürümeye devam ederiz. Fakat biz, fiilen mümkün olmasa bile en azından niyetlerimiz de üzerimize hiçbir kir ve çamur bulaştırmadan tıpkı anamızdan doğduğumuz gibi pak ve arı olarak ahirete yürüme niyet ve azmi içinde bulunmalıyız. Ayrıca bu tür konularda nasıl olsa belvai âm diyerek rahat hareket etmemeliyiz. Bir taraftan üzerimize mümkün mertebe az çamur sıçratmaya çalışmalı, diğer yandan da elimizde olmadan maruz kaldığımız şeylerin bile ızdırabını duymalıyız. Hasılı, yürüdüğümüz yol peygamberler yolu olduğuna göre bu yolun esaslarına bağlı kalmak zorundayız. Hedefimiz meşru olduğu gibi bu hedefe yürürken de sadece üzerinde meşruiyet mührü taşıyan sebep ve vasıtaları kullanmalıyız. Hiç şüphesiz bunu sağlamanın öncelikli yolu ise bütün tavır ve davranışlarımızın Kur'an ve sünnete uygun olmasıdır. Fakat bu uygunluğu temin etmenin farklı yolları vardır. Bu bazen ehil olanlar için doğrudan temel kaynaklardan hüküm çıkarma şeklinde olabileceği gibi bazen de ehli tarafından çıkarılmış hükümlere ittiba etme şeklinde gerçekleşir. Aynı şekilde dini hükümlerin çağa göre yaşanmasını kolaylaştıran iki önemli dinamik olan dine, dinin ruhuna muvafık, örf ve maslahata uygun hareket etme de aynı şekilde bu meşruiyeti sağlamanın yollarından birisidir. Bütün bunların yanında bizim için en büyük gaye olan ilahi kelimetullah vazifesinin çağımızda hakkıyla yerine getirilebilmesi, yer yer zaruretler, maslahatlar, umumi belva, tedricilik ve ehveni şer gibi durumların gözetilmesini gerektiriyorsa, buna göre hareket edilmesi de aynı şekilde meşruiyetin sınırları içinde hareket etmenin bir başka ifadesi olacaktır.